Bir adım ileri.
Merhaba değerli dinleyicilerimiz. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyoruz. Devletimiz tarafından yurt dışına eğitim için gönderilen başarılı öğrencilerimizin başarı hikayelerini anlattığımız Bir Adım İleri adlı programımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu hafta doçent doktor Volkan Hasan Kaya'yı konuk ediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Uzmanı kendisi. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk Mustafa Bey.
Ben nasılsınız?
Çok sağ olun. Teşekkür ederim. Ev sahipliği için size ayrıca teşekkür ediyorum.
Sağ olun. Eksik olmayın. Buraya kadar geldiniz. İnşallah güzel bir sohbet olur. Güzel bir program İnşallah. Olur. Bu temenniyle programımızı açıyoruz. Efendim öncelikle kendinizi tanıtmanızı rica ediyorum.
Tabii ki de. Volkan Hasan Kaya. Nevşehir Avanos doğumluyum. 1986 yılında doğdum. Anne baba öğretmen. Aslında ilk anılarımı da hatırladığımda okul ve okul bahçesinde doğup büyüdüğümüzü söylesek de yanlış olmaz. Lisans eğitimime kadar Nevşehir'de okudum. Lisans eğitimini Kırşehir, yüksek lisans eğitimimi Kırşehir ve Ankara. Sonrasındaki devamı da yurt dışında geçmiştir.
Peki, hemen Bursa dönmek istiyorum.
Tabii ki de.
Nasıl haber aldınız? Sonra ülkeyi nasıl seçtiniz? Neden bu ülke?
Şöyle nasıl haber aldım derken, ilgili araştırma yapmaya, bilim üretmeye merakım lisans düzeyinde başlamıştım. Ve lisans düzeyindeyken belirli kararlar almıştım. Yani lisans üstü eğitimi yapacağım, yüksek lisans doktora yapacağım dediğim zaman meraklı bir kişiliğim vardır. Ondan dolayı da yurt dışında bu eğitimi nasıl devam ettirebilirim sorusunu araştırırken hem sosyal medyadan olsun hem de o dönemdeki lisansta ve lisans üstü eğitimimde katkısı olan hocalarımdan çok güzel önerilerde bulundular. Bunlardan bir tanesi yurt dışında burslu öğrenci olarak gitmek. Sonrasında merak ettim, araştırdım. ALES puanıyla ve bizim dönemimizde dil puanıyla. Sonrasında orada kendimi birazcık daha o sınavlarda iyi bir puan alabilmek için gayretimi oraya odakladım. Bu şekilde süreç başladı diyebilirim aslında.
Peki ülke seçimini nasıl yaptınız?
Ülke seçiminde aslında doğrusunu söylemek gerekirse lisansüstü eğitimim aslında bu bir öğrenme yolculuğu. Öğrenme yolculuğuna lisansüstü eğitimimin başlangıcı olan yüksek lisansla Türkiye'de başladım. Hı-hı. Ve gerçekten bu noktada kendimi şanslı hissediyorum. Bugün burada konuk oluyorsam bu başarının sırrı aslında o dönemde hatta ilkokul, ortaokul, lise döneminde aldığım eğitimin etkisinin olduğuna inanıyorum. Ve yüksek lisans dönemindeyken hocalarımla fikir alışverişi bulunduğumda ve bilgi ve tecrübelerinden yararlandığımda disiplinler arası kavramın ön plana çıktığını fark ettim.
Biraz daha açabilir misiniz hocam?
Tabii ki de. Şöyle hocam, tek bir alanda değil aslında. Yani günümüz artık multidisipliner hatta disiplinler arasına doğru kayıyor. Yani evet, uzmanlaşmak önemlidir. Dikeyde uzmanlaşmak önemlidir. Yatayda da uzmanlaşmamız gerekiyor. Yani bir kariyer yolculuğuysa bu, kariyer yolculuğu tek tip değil. Birden ya, fazla boyutlar katmamız gerekir diye düşünüyorum açıkçası.
Ama bazılarında bu çok daha değişik anlaşılıyor. Bir alanda uzmanlaşmak o alanda çok daha aranan insan olursunuz. Ama sizin söylediğiniz şey de evet, bir alana dikeyde uzmanlaşın ama yatayda da elinizde birkaç tane daha olsun anlamı mı çıkıyor bunda?
Ya şöyle, bütüncül bakmayı severim. Yani olaylara, olgulara bütüncül bakmayı severim. Eğer bütüncül bakabilmek istiyorsak birden fazla evet bir disiplinde uzmanlaşmamız gerekir. Ama birden fazla disiplinde de bilgimiz olması gerekir diye de düşünüyorum açıkçası.
Evet. Peki hocam, ilk gidiş serüveninizi rica ediyorum.
Yani şöyle,
oraya gittiniz, neyle karşılaştınız, giderken ne gibi hazırlıklar yaptınız, orada kim karşıladı sizi? İlk günlerinizi bizimle paylaşır mısınız?
Şöyle, açıkçası birazcık öncesinden başlayayım. Birkaç ülkeden kabul almıştım. Yani bunlardan bir tanesi Finlandiya, bir tanesi Almanya'ydı. Almanya'yı tercih etmemdeki nedenlerden bir tanesi onlar daha çok böyle nitel araştırmalara odaklanıyorlar ve daha çok didaktik çalışmalara odaklanıyorlardı. Ben birazcık da nicel araştırmalar alanında kendimi yüksek lisansla yetiştirmiştim ve eksik olan tarafımı ve eksik olduğumu düşündüğüm ve de geliştirmem gereken tarafı ön plana çıkartarak oraya gitme kararı aldım. Ve gerçekten de doğru bir karar aldığımı Yani bugün geçmişe dönüp baktığımda da
yine tercih eder miydiniz?
Kesinlikle yine tercih ederim.
Peki somut olarak bizim de anlayabilmemiz açısından neler yaptınız orada? Onlardan bahseder misiniz?
Sayın hocam, orada öncelikli olarak çok farklı sertifika, yani kendi diplomamın dışında sertifika programlarına katıldım. Ve dediğim gibi birden fazla disiplinde kendimi geliştirme imkanı buldum. Hı-hı. Ayrıca nitel araştırmalar noktasında da kendimi geliştirme imkanı buldum. Ve bir çalışma yaparken bütüncül bakmayı, sonrasında
muhakeme etmeyi
kesinlik, bu tarz beceriler edindiğimi de döndüğüm zaman fark ettim açıkçası.
Evet, bir sorum daha olacaktı. Tabii onu ki. Atladım. Orada devletimiz hangi imkanlarla sizin yanınızda oldu?
Ya öncelikli olarak gerçekten devletime ne kadar teşekkür etsem azdır. Çünkü farklı bir ülkeyi tanıdık, farklı kültürleri gördük, farklı deneyimler edindik. Ya bunların hepsi belki kendi imkanlarım dahilinde olsaydı mümkün olmayacaktı. Ama devletim sayesinde gerçekten bu tarz imkanlar elde etme fırsatı bulduk diye düşünüyorum açıkçası. Kendimi tanıma fırsatı da buldum. Yani kendimi tanımadan kastım şu. Evet, insan büyürken kendini tanıyor ama farklı bir ülkede tek başına, farklı bir kültür içerisinde var olma savaşı vermenin ve savaş verirken güçlü yanların neler, zayıf yanların neler olduğunu fark edip zayıf yanlarını daha da güçlendirmek için neler yapabileceğim noktasında, yani mesleki gelişim yanında da kişisel olarak gelişime de tabii devletimin verdiği bursun katkısının olduğunu düşünüyorum açıkçası.
Peki devletimizin gücünü orada hangi oranda hissettiniz? Bana onu ifade edebilir misiniz? Ya, en azından bir cümleyle.
Her daim yanımda olduğunu hissediyordum. Yani o dönemde Semih Aktekin hocalarımız vardı. Danışmanımdı. Yani zorlandığım alanlarda çok hızlı bir şekilde ulaşabiliyordum açıkçası. Yani devletim her zaman yanımdaydı. Onu hissediyordum. Çünkü yalnız değilim. Orada eğitim ateşelerimiz vardı, müşavirliklerimiz vardı. Hı-hı. Ve belki benim şansımdı bu. Orada bizim vatandaşlarımız vardı. Yani onlar da bizim bir parçamızdı. Yani
dünyanın her noktasında artık kesinlikle vatandaşlarımız var. Şu anda belki dünyanın her noktasında bizi dinleyen dinleyicilerimiz var. Peki burada farklı olarak değerlendirmek istediğinizde Türkiye ile Avrupa'yı, yani Almanya'yı özelinde kıyaslama yaptığınızda neler söylemek istersiniz eğitim açısından?
Ya iki farklı kültür, yani kıyaslama değil de aslında yarım kalan parçanı arıyorsunuz. Yani öyle farklı olan parçayı arıyorsunuz.
Oradaki yarım kalan parçayı da buradan götürdünüz.
Kesinlikle, yani hani bu tek taraflı bir paylaşım olmuyor. İki taraflı bir paylaşım oluyor. Yani şöyle söyleyebilirim açıkçası. Dediğim gibi, yani hani burada bir başarı hikayesi varsa veya da bir başarı öğrenme yolculuğunda bir başarı varsa, bu başarının yurt dışında olmak değil. Ben samimiyetimle söylüyorum, yurt içindeki aldığım eğitimin dediğimde, yani Bremen Üniversitesi'nde ben doktoramı yaptım. Bremen Üniversitesi'ne kattığı şeyler olduğunu düşünüyorum. Bir de aynı şekilde Bremen Üniversitesi'nde bana kattığı tecrübeler, deneyimler olduğunu düşünüyorum. Ya bu tek taraflı bir paylaşım değil. Yani karşılıklı bir paylaşım.
Bir etkileşim oldu. Kesinlikle. Karşılıklı bir etkileşim oldu.
Kesinlikle.
Peki unutamadığınız anılardan birkaç tanesini bizimle paylaşır mısınız?
Tabii ki de.
Mesela kültür farklı. Almanya biraz daha özelinde Türklerin çok fazla yaşadığı, yoğunlukla yaşadığı, belki yiyecek içecek konusunda da zorluk çekmediğiniz nadir ülkelerden bir tanesi. Her tarafta baktığınızda Türk restoranlarını rahatlıkla görebiliyoruz. Orada yabancı ülkelerdeki muhakkak arkadaşlarınız var. Yabancı başka ülkelerden gelmiş olan oda arkadaşlarınız da vardır. Onlarla alakalı var mı anılarınız bizimle paylaşabileceğiniz?
Kesinlikle. Aslında ön plana çıkan iki güzel anım var. Birçok anım var da bunlar birazcık da her zaman aklıma geldiği zaman bende bir tebessüm oluşturur. Öncelikli olarak bütün öğretmenlerime, yani bende emeğin olan bütün öğretmenlerime ve en başta anne ve babama teşekkür etmek istiyorum. Saygılarımı ellerinden öpüyorum. Gerçekten onlar, yani öğretmenlerimiz bizim ülkemiz için değerdir. Bende de ayrı bir yeri vardır, özel bir yeri vardır. Çünkü benim büyük babam da öğretmendi. Öğretmen aileden gelmek, okul bahçesinde büyümek, okulun o tozunu her daim her yaşta teneffüs etmek benim için değerliydi. Bir gün uçak yolculuğunda Almanya'dan Türkiye'ye dönüyorum. Bir kongre var. Kongreye katılacağım ülkemizde. Sonrasında yanıma bir amca oturdu. Amcayla böyle muhabbete başladık. Amca ısrarla nereli olduğumu, ondan sonrasında ben Nevşehirliyim diyorum. Nevşehir neresinden, Avunus, Özkonak falan derken, ya amca dedim, hayırdır hani bu kadar çok detaylı bilgiler soruyorsun falan. Ya dedi biliyor musun kuzum dedi. Hayırdır amca dedim. Senin dedi büyük baban dedi benim öğretmenimdi. Ve ben o an gerçekten çok duygulanmıştım. Volkan Hasan ismim, Hasan iki dedemin ismi ve büyük babamın ismi de Hasan Kaya'ydı. Ve öyle bir güzel başlayan bir görüşmemiz oldu. Halen görüşüyoruz ve çok ilginçti, çok etkilenmiştim. Yani hani ne zaman kimle nasıl karşılaşacağınız, ne şekilde karşılaşacağınız çok önemli. Gerçekten orada çok mutlu olmuştum. Bir de beni çok etkileyen anılarımdan bir tanesi. Bir gün mesaiden geç çıkmıştım. Mesaiden geç çıktığım dönemde bir elektrik teknisyeniyle karşılaştık. Böyle bir ayaküstü konuşmaya,
Türk mü?
yok yabancı, Almandı. Böyle bir ayaküstü konuşmaya başladık, muhabbet ettik. Ya dedim hani neden geç kaldın, neden geç çıktığını, mesaiye mi kaldığını falan sordum. Yok dedim ben mesaiye kalmadım. Yani peki dedim mesaiye kalmadın, neden buradasın? Ya dedi ben dedi sabah dedi işe geç gelmiştim dedi rahatsızlığımdan dolayı hastaneye uğramam gerekiyordu. Oradaki geç kaldığım süreyi dedi mesainin sonuna ekleyerek dedi onu tamamladım dedim. Giriş çıkışta dedim hani imza atıyor musunuz, kart basıyor musunuz? Yok dedi yani ne imza atıyoruz ne kart basıyoruz. Bu benim devlete olan görevim demiştim. Ve gerçekten oradaki kişinin devlet
Nereliydi acaba?
Alman, Almanyalı. Yani oradaki bir Alman vatandaş kendi devletine olan sorumluluğunu, aidiyetini o kadar güzel göstermiş ki. Mesela ben
Yani
ondan çok etkilenmiştim.
içselleştirmiş.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani o beni çok etkilemişti açıkçası. Ve üniversitede öğretim elemanı olarak da görev yapıyoruz. Derslere de giriyoruz. Orada ben bu anıyı anlatıyorum. Beni de çok etkilemişti açıkçası. Ve dinleyenleri de etkileyeceğini düşünüyorum bu anının.
Hocam bu anı gerçekten çok özel bir anı.
Çok sağ olun. Bütün öğretmenler için öğrencileri çocuktur, değerlidir, kıymettir. Ama biz bunları anlatırken ben de eğer çocuklar demişsem orada öğretmen adaylarım. Ama gerçekten her bir öğretmen benim için çocuk kadar değerlidir. Çünkü her bir öğretmen sınıfa girdiğinde en az 20 çocuğa dokunacaktır. O ışığı, çocukların gözlerindeki ışığı öğretmenlerimde görmek isterim her daim.
Yani şimdi orada gerçekten çok özel bir cümle. Çocuklar diyoruz da annesi 90 yaşında, oğlu 60-70 yaşında hala kuzum diye seviyor.
Kesinlikle.
Şimdi siz de onları da aynı böyle seviyorsunuz.
Kesinlikle.
Onlar sizin için çok değerli. Çünkü onlar da birilerini yetiştirecek. Böyle anılar, hikayeler çok kıymetli.
Kesinlikle.
Bazen arada süsleme yapıyorsunuz. Peki bunun dışında bir tane daha var mı?
Tabii aslında böyle yurt dışı eğitimimin başlangıcı ve bitişindeki esintilerden bir şeyler de paylaşmak istedim. İlk havaalanına indiğim zaman elimde iki valizim vardı. Birinde kitap doluydu, diğeri de kıyafetlerimdi, kişisel eşyalarımdı. Kitap dolu valizim patlamıştı. Sonrasında o halde o kitapları alıp yüklendim ve karşımda kürsü başkanımız, yani benim kabul alıp gittiğimde kürsü başkanımız karşılamıştı beni. Ve sonrasında ilk bir ay kalacağım konaklama yerlerini onlar tedarik etmişlerdi. Ve o benim için çok büyük bir kolaylıktı. Çünkü yurt dışına gittiğinizde en zorlandığınız noktalardan bir tanesi konaklamadır. Ve o başlangıcı kolaylaştıran unsurlardan bir tanesi Profesör Doktor Doris Ester hocamın beni karşılayıp bu doktora eğitimin başlangıcında yolculuğumda elimden tuttuğu için gerçekten benim için çok kıymetliydi. Halen o kitaplara ne oldu diyecek olursanız hakikaten o kitapları özenle kalacağım yere götürdüm. O kitaplar çok işime de yaradı. Hatta şu anda yani şu anda onlar benim kütüphanemin rafında en güzel noktadalar ve her kütüphaneme girdiğimde o kitapları gördüğümde anılarım yeniden canlanıyor. Güzel bir şekilde canlanıyor. Doktoramı bitirirken hocamın bana söylediği çok güzel bir söz vardı. Bana teşekkür etti. Şundan dolayı teşekkür etti. Gerçekten bir Türk kültürü nasıl olur? Bir Türk öğrencisi nasıl olur? Bana bunu yaşattığın için, bana bunu gösterdiğin için size sonsuz teşekkür ediyorum gibi bir cevabı olmuştu. Ve ben çok onur duymuştum, mutlu olmuştum.
Hocam girişte de bahsettiğimiz üzere siz bir elçisiniz.
Kesinlikle.
İnsanlar orada sizi gördüklerinde Türkiye'yi görüyorlar.
Kesinlikle.
Davranışlarınız, sözleriniz bunlar için tam anlamıyla evet Türk bu, Türkiye bu.
Evet.
Kafalarında bunu görüyorlar. Bu yüzden bizim öğrencilerimize özellikle tavsiyemiz lütfen konuştuklarınıza, hareketlerinize, çalışmalarınıza, başarınıza çok dikkat edin. Çünkü bir Türk başarılı olmak zorunda. Türkiye vatandaşı başarılı olmak zorunda. Orada başarılı olmadan gelirseniz 1. Devletin milletin parasıyla gidiyorsunuz. Devlet size binlerce, yüz binlerce dolar para harcıyor. Biz size bir ümit bağlıyoruz, bir bel bağlıyoruz. Siz orada başarı elde edeceksiniz, sonra ülkenize geleceksiniz ki ülkenizde o edindiğiniz başarıyı, öğrendiğiniz tecrübeyi buraya aktaracaksınız. Öğrencilere aktaracaksınız, topluma faydalı olacaksınız. Devletin belki 150 yıldır bütün politikamız böyleydi. 150 yıldır biz Osmanlı'dan bu tarafa, 1822'den bu tarafa öğrenci gönderiyoruz. Yurt dışında eğitim alsınlar diye, başarı sağlasınlar ve Türkiye'ye tekrar döndüklerinde bu tecrübelerden yararlanalım diye gönderiyoruz. Tabii Cumhuriyet'ten sonra 1416. Siz de tabii 1416 ile gittiniz. O kanundan da biraz bahsedelim. Bursların durumundan da biraz bahsedelim. Sonra Türkiye'ye dönüşünüze gelmek istiyorum. Nasıl oldu? Sonra nereye başladınız?
Yani şöyle açıkçası, doktora eğitim sürecinde hangi platforma katıldıysam hiç önemli değil. Yani bir kongre olabilir, bir bilimsel toplantı olabilir, bir çalıştırı olabilir. Orada ülkemi temsil ettiğimin farkındaydım. Ve davranışlarıma daha hassasiyetle dikkat ediyordum. Konuşmalarıma özellikle daha hassasiyetle dikkat ediyordum. Çünkü oradaki sizin yorumunuzu merak ediyorlar. Nasıl bir yorum yapacağınızı merak ediyorlar. Orada ben daha duruşum veya da belli bir duruşumuz olmasından yanaydım. Ve gerçekten ülkemi iyi bir şekilde nasıl temsil edebilirimin hassasiyetini her daim, her bulunduğum ortamda taşımaya gayret gösterdim.
Peki hocam, dönüşünüze geçelim. Dönüşünüz nasıl oldu? Bitirdiniz. Orada savunmanızı verdiğiniz günü hatırlıyorsunuz.
Kesinlikle.
O anıyı bizimle paylaşır mısınız? Sonra Türkiye'ye dönüşünüzde nasıl duygu yaşadınız?
Şöyle, gerçekten yani dediğim gibi benim anne baba, büyük baba öğretmen oldukları için ülkeye dönmek istiyordum. Ve ülkeye dönüp katkı sağlamak istiyordum. Devlete olan sadakat bizim için çok önemlidir. O yüzden de devletime ve milletime olan borcu ödemek istiyordum. Şey çok heyecanlıydı. O gün savunma günü çok heyecanlıydı. Savunmamı verdim. Savunma kararını açıklamadan önce farklı ülkeden, Estonya'dan bir hocamız vardı. Dedi ki, bak, daha savunma netleşmedi ama dedi iş imkanı teklif etmek istiyorum. Ve dedi, sen dedi buradan sonra gelmek istersen, benim dedi ekibimde yer almak istersen, ben seninle çalışmaktan mutluluk duyarım diye ifade etti. Şaşırmıştım çünkü savunmam bitti. Savunma kararı açıklamadan böyle bir güzel bir iş teklifi almıştım. Ve çok teşekkür ettim kendisine. Çok kıymetliydi. Benim için de güzel bir an olarak kaldı açıkçası. Savunmayı yaptıktan sonra ben kararlıydım ülkeye dönmek için. Ve sonrasında da ülkeme döndüm. Şu anda da gerçek samimiyetimle, beni tanıyanlar da biliyordur, mesai saati gözetmeksizin çalışmaya gayret gösteriyorum. Bilim üretmeye gayret gösteriyorum. Projelerde, araştırmalarda yer almaya çalışıyorum açıkçası. Mustafa Bey, samimiyetimle söylüyorum. Eğer ben dönmeyip orada kalıp orada yaşantıma devam etseydim, ben kendimi tanıyorum. O kafamı her akşam yastığa koyduğum zaman bir rahatsızlık,
keşke,
bir vicdan azabı duyacaktım. Döndüğüm için de gerçekten mutluyum, gururluyum ve küçük de olsa ülkeme katkı sunduğum zaman ki o mutluluğumu tarif edemem. Veya da iş dünyamdaki yaşadığım mutluluğu gerçekten dışa yansıtmakta zorluk yaşayabilirim.
Şimdi birçok insan, bir gitmek bir dert. Gittikten sonra böyle bir imkanla karşılaşıp devletin bütün imkanları sizin yanınızda. Sağlık harcamalarından tutun, aylık ödemelerinizden tutun, Milli Eğitim Ateşeliği var, oradaki temsilcilikler var, STK'lar var, her noktada sizin yanınızda ve bitiriyorsunuz, bir kariyer sahibi oluyorsunuz, bir ünvan alıyorsunuz. Sonra birileri size diyor ki, gel burada kal, gittiğindeki imkanların belki 2 katı, 3 katı, 5 katı size sosyal ve aynı zamanda maddi imkan sağlayalım diyor. Ve siz bunu reddediyorsunuz. Çok özel bir duygudur bu. Kesinlikle. Gerçekten çok özel bir duygu. Muhakeme yapılması gereken bir duygu. Kesinlikle. İnsanların orada ne yaşadıklarını, nasıl olduklarını ve Türkiye hasreti, devlet size bir ümit bağlamış. Gelsinler diyor. Oraya gidip de bizim paramızla, devletin imkanlarıyla orada okusunlar ve sonra orada kalsınlar diye demiyor.
Kesinlikle.
Bizi dinleyen öğrencilere de bunları anlatmak zorundayız.
Kesinlikle katılıyorum. Ya orada şunu ifade edebilirim. Yani insanların davranışlarını ve düşüncelerini etkileyen motivasyonlar vardır. Bunlar içsel ve dışsal olarak da ifade edebiliriz. Şimdi dışsal motivasyonlar sizin düşünceniz ve davranışı etkileyebilir. Ama içsel motivasyonu göz ardı etmemek gerekiyor. Yani içsel motivasyonunuz size ne diyorsa, mutlu olmak istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız orayı da dinlemek gerekiyor. O dönem ben dışsal motivasyonu daha çok ön plana çıkartmış olsaydım ve yurt dışında kalsaydım, bu sefer iş dünyamdaki çatışmanın huzursuzluğuyla baş başa kalacaktım. Dediğim gibi yani hani içsel motivasyonu da göz ardı etmememiz gerekiyor diye düşünüyorum açıkçası.
Evet. Peki bizi dinleyen öğrencilere neler söylemek istiyorsunuz? Şu anda oradalar. Orada eğitimlerine devam ediyorlar. Bir kulakları da bizde. Şimdi aynen. Türkiye'den bir ses, bir haber bekliyorlar. O haber de biziz.
Kesinlikle.
Bu öğrencilerimize, buradaki öğrencilerimize neler söylemek istersiniz? Hangi tavsiyelerde bulunursunuz? Başarılarının devamı nasıl olması lazım? Çok çalışmaları gerekir. Kesinlikle. Bunları aktarsınlar. Bunları yapsınlar mı demek istiyorsunuz? Yoksa bunların yanında acaba şunları şunları da yapsınlar diye bir özel tavsiyeleriniz var mı?
Konuşmamızın arasında güzel bir ifadede bulunmuştuk. Orada şunu söylemiştik. Öncelikle bursiyerlerimiz, meslektaşlarımız, arkadaşlarımız ülkemizi temsil ettiklerinin farkında olmalarını istiyorum. Ve katıldıkları yerde de bu temsiliyetlerin öneminin farkında olmalarını ve bir duruşların olmasını önerebilirim açıkçası. Çok çalışmak, farklı kültürleri, farklı alanları, farklı ülkeleri, imkanları doğrultusunda deneyimlemek, tecrübe edinmelerini önerebilirim açıkçası. Evet, çok çalışmak gerekiyor, katılıyorum. Ama bu çalışmayı ürüne dönüştürecek ve Türkiye'ye döndükleri zaman kültürüyle uyumlu, kültürüyle etkileşim içerisinde olacak ürünlere dönüştürmesi noktasında zihinlerini meşgul etmelerini istiyorum. Yani oradaki aldıkları eğitimin ülkemize döndüğündeki yansıması kültürle uyumlu olması gerekiyor. Bir de meraklarını hiçbir zaman kaybetmemeleri ve meraklarının peşinden, ilgilerinin peşinden koşmalarını önerebilirim kendilerine diye ifade edeyim.
Hocam, Türkiye'ye döndünüz. Bu süreçte döndükten sonra ilk mecburi hizmetiniz nerede başladı? Nasıl devam ediyorsunuz? Nasıl fayda sağlıyorsunuz? Oradaki tecrübelerinizi hangi oranda aktardınız?
Hocam, aslında güzel bir soru. Şundan dolayı güzel bir soru. Bakanlık adına gidip dönen ilk bursiyerlerden biri benim. Ve ilk döndüğüm zaman temel eğitimle öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüklerinde görüşmelerim oldu. Ve ilk öğretmen yetiştirme ve geliştirme genel müdürlüğünde milli eğitim uzmanı olarak göreve başladım. Araştırmalarım ve bilim alanında ürettiklerim genelde öğretmen eğitimi üzerine olduğu için aslında güzel de katkılarım oldu. Daha sonrasında daire başkanlığı gibi idari görevler de aldım. Özel buraya baktım. Orada çok farklı disiplinler ve deneyimler ve tecrübeler edindim. Ve yurt dışında edindiğim bilgileri paylaşmak, tecrübeleri paylaşmak için de fırsatlar buldum. Benim için o çok güzel bir andı. Sonrasında doçentliğimi aldıktan sonra, gerçi doçentlik öncesinde de öyle, farklı üniversitelerde dersler vermeye ve doçentlik sonrasında da İstanbul'da bir vakıf üniversitesinde rektör danışmanlığı yapma imkanı buldum. Bu dönemde Ankara Üniversitesi'nde halen derslerime devam ediyorum. Yani mümkün olduğunca farklı alanlarda veya da farklı kulvarlarda da bilgimi, tecrübemi, deneyimimi aktarmak için gayret gösteriyorum. Bu da beni mutlu ediyor. Yani paylaşmak güzeldir. Paylaştıkça bir şeyler çoğalır.
Geldiğinizde nasıl, ne bekliyordunuz, nasıl aktarırım diyordunuz? Bir heyecan vardı. Orada bunları öğrendim ve ben buraya geldiğimde hem öğretmenlere hem buradaki öğretmen adayları diyoruz ya, öğrenci ifadesini.
Aynen.
Evet, o çocukları, öğrenci diyelim tabii, hepimiz öğrenciyiz de.
Kesinlikle.
Çocuklara bunları aktardınız. Aktarmada acaba zorluk yaşadınız mı?
Mustafa Bey, öncesinde de aslında dediğim gibi bazen eğitim fakültesini bitirdikten sonra iş görüşmelerine gidiyordum. İş görüşmelerine gittiğim zaman bana iş deneyimim olup olmadığını soruyorlardı ve ben yaşımı söylüyordum. Bir şaşırıyorlardı. Yani kaç yaşındasın da bu kadar deneyimin var dediğinde başlangıç noktasına dönüyordum. Yani gerçekten biz okul bahçesinde dünyaya geldik ve hayal meyal hatırladığım ilk anılarım da okul bahçesinde olduğu için, yani gözlem becerim çok iyidir ve çocukluktan beri gözlemlediğim için sınıfa da girdiğimde aktardığım bilgilerin nasıl aktaracağı noktasında, pedagojik noktasında da deneyimim olduğunu düşünüyorum açıkçası. Çünkü gözlerine baktığımda öğrencilerimin, geleceğin öğretmenlerinin anlayabiliyorum.
Şimdi bizim öğrencilerimiz çok zeki, çok akıllı.
Kesinlikle.
Onlar çok iyi anlıyorlar. Biz yeter ki bir şeyler verelim, bir şeyler anlatabilelim. O frekansa yakalayalım. İşte muallimlik dediğimiz konu, öğretmenlik dediğimiz bambaşka, muallimlik dediğimiz bambaşka. Konu gerçekten ciddi manada öğrencilerimiz tarafından ve en önemli öğretmenlerimiz tarafından iyi değerlendirilmesi lazım.
Kesinlikle. Zanaatkar değil, sanaatkar öğretmenlere ihtiyacımız var. Yani aslında bir şey öğretmek değil, herkesin doğasında öğrenme var. O merakı, o ilgiyi
ortaya çıkarmak değil mi hocam?
Kesinlikle, çok kıymetli.
Yani her öğrenci aynı noktada öğrenemeyebilir.
Kesinlikle.
Dahilere bakıyorsunuz, hayat hikayelerinde bambaşka noktalar var. Bir tanesi okuldan kovuluyor, bir tanesi okula hiç gelmiyor, bir tanesi de diyor ki en arka sıralardan bahsediyorsunuz ama bu insanlar dahi çıkıyor. Kesinlikle. Mucit çıkıyor değil mi? Mucit oluyorlar.
Kesinlikle.
Bu insanları bir fırsat vermek lazım. Aslında hep söylerler ya, öğrenemeyen çocuk yoktur. Nasıl anlattığınıza bağlı.
En önemlisi de ne biliyor musunuz Mustafa Bey? Duyguları, samimiyeti ve sevgiyi karşı tarafa aktarabilmek gerekiyor.
Çok doğru. Hocam çok teşekkür ediyorum. Eksik olmayın. Varsa son cümlelerinizi alalım, birlikte programa veda edelim.
Öncelikli olarak ben herkese, sizlere, ekibinize çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten benim için çok anlamlı ve geçmişe dönüp baktığımda güzel bir anı olarak kalacak. Ve bir güzel bir hatıra için bu fırsatı bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Dediğim gibi bütün öğretmenlerimi dinleyen bütün öğretmenlere sonsuz teşekkürlerimi, saygılarımı sunuyorum.
Efendim çok teşekkür ediyoruz. Eksik olmayın. Buraya kadar geldiniz, programımıza şeref verdiniz, renk kattınız. Sağ olun efendim. Güzel bir sohbet oldu, güzel bir program oldu. Efendim Doçent Doktor Volkan Hasan Kaya, Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim Uzmanı buradaydı. Kendisinden devlet bursuyla yurt dışına gitmiş oldu ve onunla ilgili bütün anılarını, başarı hikayelerini kendisinden dinledik. Sağ olsun, var olsun. Programı bitiriyoruz. Programı hazırlayan Melda Alpay, program sunucunuz ben Mustafa Söylemez. Haftaya yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşça kalın efendim.
Bir adım ileri.